Ayrım 10.
Fen ilerledi artık dedim. Yürü, gidip aldırtalım duygularımızı. Kelebekte okudum. Beyinde aşk merkezi bulunmuş. Lazer sıkıyor adamlar oraya. Anında geçiyor her şey. Ertesi gün denize bile girebiliyorsun. Devam edecektim aslında. Ahmet Kaya'nın yorgun demokrat bakışlarını takınıp, Savaş Ay'ın şiir tonlamasıyla, kafama lazer sıkar giderim filan diyecektim. Gülecektik. Yüzüne o türlü bakmayıp o öküz tavrımı takınmayacaktım yani. Üzülmeyelimdi. İkimizin elinden de bir şey gelmezdi. Sürerse daha büyük problem olurdu. Şudur budurdu. Ama eliyle saçlarımı taramaya başladı manyak. Eli kurşun gibi ağırdı. Ben bön şimdi. Bön bön bakıyorum. Pauze. Madem beni durdurdu, o bir şey söylesin diye bakıyorum. Yani herhalde öyle bakıyorum. Nasıl olduğunu bilemiyorum ki. Elleriyle durdurdu her şeyi. Bazen çok ders çalıştığım gecelerin ertesinde, sabah okula giderken dün gece hangi dersi çalıştığımı, neyin sınavına gireceğimi hatırlamaya uğraşırdım. Ama olmazdı. Soru kağıdını elime alıncaya kadar beynim olan durukluğuyla kafasına göre takılır, benim bilemediğim başka yerlerde kendini gezdirirdi. Ondan oldu yine. Her şey kesildi. Yanağımdan kendi gözyaşlarını sildi. Sonra yeniden yüzünü yüzüme örttü. Bir daha birbirimizi görmeyelim. Böyle bir cümle yüzüyor aramızda. Ama hangimizin aklından geçiyor acaba? Benimki durduğuna göre o düşünüyor olmalı. Biliyorum, şimdi yüzlerimiz ayrıldığında gözleri dolu dolu öyle diyecek. Ama yüzünü ayırmadan bana sakın gitme dedi. Ondan sonra akan konuşmadan birkaç sözcük algılayabildim. Görüşmemek olmazdı. Tersine her dakika görüşelimdi. Aşk anca öyle ölürdü. Şimdi her şey imkansızken aramızdaki şey aşk şiddetinde cereyan ediyordu. Aşık Veysel demişti galiba. Sever kavuşamazsın, aşk olur diye. Buydu işte, şimdi bitirmeyelimdi. Özetle tabii ki tam olarak kavuşamazdık ama kavuşmuşuz, hiç ayrılmayacakmışız gibi yapıp mevcut aşkı hızla yaşamak suretiyle vakitlice öldürebilir, birbirimizi tüketir ve normal hayatlarımıza dönebilirdik. Bir an normal hayat dediği öbür çocuk için üzüldüm. Sonra sırasıyla kendime ve ona, derken onun hiç tanımadığı, vaktiyle benim normal hayatım olmak isteyen başka bir kıza üzüldüm. Ardından benim normal hayatı olmak için çırpındığım bir başka kız çocuğu, elinde gözlerinin rengindeki masmavi bir bayrakla takıldı hüzünler resmi geçidine. Bando Sezen Aksu'nun delirmeden önceki halinden aşk şarkıları çaldı. Sonunda hayatın bütünüyle anormal bir şey olduğuna karar verdim. Sonraki günlerde vurduk patladı, bando çaldı, biz oynadık. Bazen şehvet tribününü selamladık, bazen susup birbirimizin gözlerinde uçuşan sırları keşfettik, uyuduk, içtik, küçük sevgi notları yazdık, şarkılar tuttuk. Normal hayat cepten aradı bazen, hüzün başka bir paralelden dinleyip saatine baktı. Bir ara çok mutlu bir anımda ona, belki de öldüremeyiz dediğimi hatırlıyorum. Olur ha, belki o aşkı öldürmeyi beceremezdik. Nitekim koca Amerika Saddam'ı o meşhum suikastleriyle haklayamıyordu. Keza Kaddafi. Biz de beceremeyiz belki, güldü. Aslında ben de gülsün diye söylemiştim ama gülmekle yetindiğinde gözlerinden defin ruhsatı için gerekli belgeleri birer ikişer toplamaya başladığını okudum. Bir gece, 23 Nisan şiiri ezberlemiş anaokulu öğrencisi minik bir kız gibi tedirgin, sigara bile içmeye kalkıştı. Öksürmesi bitince söyler belki diye bekledim. Yok ama, söyleyemedi, ezberini unuttu. Çok sevimli, ellerini tutup sen küçüksün, çabuk çıkarsın, istersen cinayeti sen üstlen diye açılış yaptım. O kadar ama. Sonra bön ben. Pauze. Onunsa bütün tedirginliği bitti. Bir sürü konuştu. Kendimi çok zorladım ama söylediği hiçbir şeyi anlamadım. Bir ara tuvalete gittiğinde masadaki cep telefonunun ekranında normal hayat yanıp söndü. Dönüşünde telefonu çantasına koyarken eğilip yanağımdan öptü. Bir şey söyleyecek misin dedi. Elimle okey işareti yapıp operasyon başarılıydı gibisinden bir şeyler geveledim. Belki her katil gibi cinayet mahalline geri döneriz bir gün dedim. Hayat anca normale dönebilirdi oysa. Gidelim buradan. Hah, söyle ne diyeceksin? Gidelim buradan. Abi bu herifin hıçkırığı H, I, C ve K harflerinden oluşmuyor. Alkolün tesiriyle burnu kızarıp hıçkırmaya başladığında habire gidelim buradan lafı çıkıyor ağzından. Burnunu tıka arkadaşım. Hiç nefes almadan bir bardak su iç geçer. Çok iyi be güzelim. Bak esprini de yaptın. Hadi şimdi gidelim buradan. Oğlum iyi güzel de insanlara ayıp oluyor lan. Kaçtır oradan oraya dolanıp duruyoruz zaten. Hayır nereye gidelim diye sorduklarında bir yer de söylemiyorsun. Gidelim buradan. Hay ebenin ya. Böyle bir tane yeni huy edindim ben. Belli bir saatte garson masaya papağan servisi yapıyor sanki. Sürekli aynı şeyi yineliyorum. Gidelim buradan. Gerçekten içimden öyle geliyor ama. Gerçi nereye gideceğiz, ne olacak ben de bilmiyorum. Fakat oluyor işte. Önce çok çalışmaktan, yaş dönümünden, alkolün tesiriyle filan sandım ama değil. Sabahın köründe içimde bir gitme duygusuyla uyanıyorum. Araba kullanırken trafik tıkandığında şehirler arası otobüslere dalıp öyle melmel bakarken yakalıyorum kendimi. Gökyüzündeki uçaklara, ufuk çizgisinin oralardaki gemilere, hatta Aygaz'ın zeplinine. Trene baktığında oluyor mu öyle boş boş? Yok, metro inşaatına bakıyorum uzun uzun. Hakikaten büyük çukur açmış adamlar. Ne insan gömülür o çukura biliyor musun? Hoyt sinirlendi bizimkisi. Gidelim buradan. Doğru dürüst hiç uzağa gitmediğimdendir belki. Hiç yurt dışına falan çıkmadım ben. Yok ama tam da öyle bir şey değil bu. Gezegenin tümünde tur atsam yine çok fark etmeyecek. TGRT'de uzay yolunun yeni versiyonlarını pür dikkat izlemem bu yüzden olmalı. Gidelim buradan Lala. Ferman sizindir padişahım. Lakin bir türlü söylemezsiniz hangi cenaha gidelim. Mülkümüz içinde domestik bir seyahat mi emredersiniz yoksa fetih midir arzunuz? Acem mülküne girelim mi? Gidelim buradan Lala. Bir koordinat verin be sultanım. Hayır, orduyu Hümayun mütemadiyen alarm durumunda. Yeniçeriler tedirgin. Humbaracı başılarla sipahiler ikilem içinde. Kimse nereye gideceğimizi bilmiyor. Gidelim buradan Lala. Metro kendi kendine tiyatro olayına girmiş. Padişah Lala diyaloğundan masaya komiklik yapıyor. Bunlara da Miki olduk ha. Benim gidelim buradanımla yatıp kalkıyorlar. Aman bunlar bir ne komikliklerdir Meto ya. Nasıl esprilerdir. Stand-up yapılan bir yere gidelim bari. Seni de sahneye çıkarırlar belki. Olmaz öyle şey. Ben padişahın şahsi stand-upçısıyım. Canı sıkılınca beni çağırtıyor. Ya oğlum git sen buradan Meto ya. Harbi söylüyorum önce sen git. Senin bu esprilerin dar ediyor bana şu nezih ortamı. Döt lalası. Şaka filan bunlara da ayıp oluyor hakikaten. Benim böyle gecelerimde harbi arkadaşlarım sıfatıyla peşimden oradan oraya gelip duruyorlar. Yok yere sürükleyip duruyorum insanları. Öbür türlüsü daha saçma ama. Deli Selim harekatı yaptığımda daha da ayıp oluyor. Deli Selim Edirne çingenesi bir müzisyen. Gırnatacı. Hani şu meşhur Mastika'nın bestecisi. Hatta kaseti bile vardı. Deli Selim ve arkadaşları. 1995 yılında öldüğü zaman kendisiyle ilgili bir yazı okumuştum. Netameli bir adammış Deli Selim. Mahcup, az sıkılgan bir hali varmış. Bir dost meclisinde otururken aniden sıkılır, bir konuşma falan yapıyorsa, ne bileyim yemek falan söylediyse, hepsini yarım bırakıp kimselere haber vermeden dışarı çıktığı gibi bir taksiye atlayıp gidermiş. Gidiş o gidiş. Saatlerce beklerlermiş ki Deli Selim dönsün. Sonradan anlamışlar, böyle bir huyu var Deli Selim'in. Yazıyı okuduğum sırada bu durum çok dikkatimi çekmemişti. Ama sonradan bana bu gitme halleri geldiğinde yaşamım boyunca okuduğum milyon türlü metnin arasından zınk diye seçip hatırladı beynim. Çok keyifli bir şeydi lan. Hop bırakıp çıkıp gidiyordun. Gereksiz vedalaşmalar, kal diye ısrarlar, katlanmak zorunda olduğun geyikler, sevmediğin müzikler, anlamsız ısrarengiz tartışmalar, fazladan içkiler, kalp kırmamak için izlemek zorunda kaldığım kötü filmler. Bu Deli Selim hareketi hepsinin çözümü olabilirdi. Önce böyle dilime vurmaya başladı. Gidelim buradan, gidelim buradan. Sonunda en kralından Deli Selim hareketi yaptım birkaç tane. Kendim için bile beklenmedik anlarda pıt diye kalkıp gittim. Ertesi günlerde iyi geceler dedim duymadınız. O kalabalıkta kaybettim sizi gibisinden yalan olduğu çok belli bahaneler uydurdum. Meraklananlar oldu. Hareketin deli hareketi olduğunu sezip bir süre rahat bırakmaya karar verenler oldu. Ama onlar üzerindeki etkisi hiç önemli değildi. Hareket o kadar özgürlük dolu bir şeydi ki hepsine değerdi. Metrelerce dipten suyun yüzüne çıkıp ilk nefesini almak gibi. Bu duyguya alışmaktan korktum. Sonra bunca delirmeye, o kalmaya alışmaların, ayak diremelerin, bir türlü koyamadığım noktaların sonundaki bir patlamanın neden olduğunu düşündüm. İçimdeki şey sonunda büyük bir gürültüyle infilak etmişti işte. Tüm bunları düşünürken engel olunamaz bir öksürük nöbeti gibi yine o sözcükler ağzımdan çıktı. Gidelim buradan. Bak ne diyeceğim hocam. Sen hiç Çanakkale'ye gittin mi? Gidelim mi buradan oraya? Yoksa sesli harf mi satın almak istersin? Gidelim buradan. Tamam dur, kızların rakısı bir bitsin kalkacağız. Espri yapmayı bırakıp yardım edin Mehmet Ali Bey. Gidelim buradan. İnfilak. Tabii ya, aynen öyle. Gitmem gereken birçok zamanda gidemedim ben. Kimi zaman o gitsin diye bekledim. Söylenecek son sözleri diyemediğimden, yüzüne o türlü bakmayı beceremediğimden. Bazıları hep yaralıydı. Bir de ben bırakıp gidemedim. Evvel zamanda gitmişlerden, dönüşünün muhteşem olduğunu sanarak dönenler oldu. Zaten bir yere gitmediğimden beni yine bıraktıkları yerde buldular, kapılarımı kilitleyip kaçamadım. Onlarca kez atılma durumuna geldiğim bir okulda inatla okudum. Beceremeyip de yenilir gidersem olmazdı. Kimi zaman batan bir gemiyi en son terk etmenin acıklı artistliğine özendim. Fareler önden tüydü, ben kendimi kamerama kilitleyip o gemiye öyküler yazdım. Sonunda hayalet gemilerim oldu. Ruhları çoktan gitmiş birkaç tane de cesedim. Gidelim buradan Lal. Hayda. Lan kaşla göz arasında resmen gene tüymüş herif ya. Hepten cins oldu lan bu. Yeni yeni huylar çıkarttı salak. Sıkılıyorum diyor. Lan sanki biz sıkılmıyoruz. Biz sıkılmıyoruz sanki. Verin şuradan da cebini arayalım. Ama çok saçma ya. Cidden çok saçma bir hareket. Bir ışıklı pencere. Sevdim ve gittim boşluğun aktığı yöne. Boğazımda bir lokma dirençle deniz adamları sızarken içeri gün açımı pencerelerden. Avuçlarımdan sıyrıldı kar perçemleri. Küçücük fenerlerine sesimin eridi gecenin tınısı. Gözlerim salgın birer uçurum. Sevdim ve gittim. Yolum aydınlık olsundu. Tırnaklarımdan doğan akrebin 12 boğumu umuduma ölüm sundu. Gitmek sevmek kadar yiğitlik değil. Kırmızının kırıldığı yerde gül biterken, gecenin bittiği kente dönerim senden de. Kaan İnce, Tını 1997. Hiç balığı deniz tutar mı efendi? Bir süre durup kendi sorusunu yanıtladı. Tutmaz. Rakısından alemlere inat bir yudum daha alırken bana başıyla lokantanın kapısını işaret etti. Hadi sen bak işine, sarhoş filan değilim ben. Sonra gelirim kendi kendime. Söyleyecek bir şeyler arıyordum. Gitsene lan diye azarladım. Sonra hafif pişman gülümseyerek önüme doğru rakı şişesini iteledim. Hayır yani masadan kovmuş gibi olmasın. İstiyorsan otur. Ama çok kalma. Sonra seni çağırttırmaya da adam yollarlar bir tane. Bir ara gidip onu yalnız bırakmayı düşündüm. Ama sanki o da kalayım istiyordum. Hem belli ki şimdi kalkmayacaktı masadan. Belki sonradan ikna edip eve götürebilirdim. Kendime bardak tabak yapmaya koyuldum. Baktım sandalyesini masaya doğru çekiştiriyor. Sevindim. Ayıpsın Kalfa dayı dedim. Sen müsaade verdikten sonra oturur içeriz beraber. Varsın ikimizi birden merak etsinler. Olmadı, cep telefonu diye bir şey var hayatta. Açar söyleriz. Biz Kalfa dayımla muhabbete oturduk. Kimseleri çağırmaya göndermeyin. Vakit erişince kendimiz döneriz. Çocukken birçok kez meyhaneye adam çağırmaya gittim aslında. Ama bu benim için çok eğlenceli bir şeydi. Bir kere çağırmaya gittiğim adam benim babam değildi. Komşumuzun beyi Tete Muhsin amcayı çağırmaya gidiyordum. Dolayısıyla dönüşte hırgür çıkan ev bizimki değildi. İkincisi, Tete Muhsin promosyonlu bir sarhoştu. Karısının eve celp emrini tebliğ eden kişi yahut kişilere masadan pastırmalı börek, ballı muz gibi o vakitler bizim buzdolabında nadiren bulunabilen yiyecekler ikram ediyordu. Sonra komik adamdı Tete Muhsin. Hep pancar gibi kırmızıydı. Dürbün gibi gözlükleri, ince ayhan ışık bıyığı, briyantine bulanmış saçları vardı. Çoğunluğu asker ailesi olan komşularımızın standart tıraşlı halleri düşünüldüğünde yakın çevremde görebileceğim en tuhaf suratlı adamdı. Üstelik sarhoşluğunun belli bir aşamasında şarkı söylemeye başlardı ki en komiği oydu. Teni bana, beni tana kavuşturtun, yarap ezelten. Seni temek ne tutmuş ki, bilmedim yandım. Tete Muhsin amcayı bana gelene kadar meyhaneden toplayacak bir sürü insan vardı aslında. Daha bakkal Salih'te ayaküstü kaşar peyniriyle biraya başladığında kızı Neslihan gidip "Annem çağırıyor, misafir gelecekmiş." diyerek ilk davetini yapar. Sonra söz konusu uyduruk misafir için bakkaldan bir takım alışveriş yapıp parasını oracıkta babasından tahsil ederdi. Eğer iş büyüyüp de Tete Muhsin düzgünün yeri ocak başına doğru devam ettiyse devreye bir erkek çocuğu olarak oğlu Cihan girerdi. Ama Tete Muhsin oğlunu yanındaki sandalyeye oturtup şiirler okutmaya, sulu biralar eşliğinde pastırma ve ballı muz vermeye başladığında işin cılkı çıktı. Asuman teyze gecenin bir vakti bizim kapıya dayanıp kadın başına meyhaneye giremediğini ifade ederek kocasının ve her şeyden habersiz masum yavrusu Cihan'ın meyhaneden derdest edilmek suretiyle eve getirilmesi için babamdan yardım istemeye başladı. Bir iki babam gitti ama babamın nöbetçi olduğu bir gecede görev sırası bana geldi. Ben yanı başımızdaki bu problemli aileden epey sıkılmıştım. Zaten azıcık görebildiğim babamın bazı geceler bunların yüzünden meyhane köşelerine gidip gelmesine de içten içe acayip bozuluyordum. Ya benim babam da Tete Muhsin gibi pancar suratların arasına karışıp eve hiç gelmemeye başlarsa ne olacaktı? Bu ruh hali içinde bana verilen görevi kimsenin beceremediği bir süratle yerine getirdim. Ben meyhaneye dalıp da "Soba devrildi Muhsin amca, eviniz yanıyor!" diye bağırdıktan 3 dakika sonra Tete Muhsin oğlu Cihan, meyhaneci Düzgün ve 25 kişilik meyhane mürettebatı eve doluşmuştu. Bu başarılı operasyonu müteakip birkaç kez daha Tete Muhsin'i çağırmaya gittim. Ama artık hiçbir yaptırımım yoktu. İçeri girdiğimde Tete Muhsin gülüp "Bakın hele, yalancı çoban gelmiş. Düzgün, bir tabak al gel oradan." deyip beni sofraya oturttu. Operasyonunu birkaç dilim kuş gönü pastırmayla ballı muza sattım. Ne yalan söyleyeyim, çok eğlenmiştim. Masada dinlediğim laflardan hiçbiri büyük lafı gibi değildi. Hepsi benden bile çocuktular. Olur olmaz şeylere saatlerce gülüyorlar, yok yere hır çıkarıp küsüşüyorlar, hatta bazen salya sümük ağlıyorlardı. Asuman teyzenin meyhaneyi bizzat basması uzun sürmedi. Sonunda kadın başıma "Beni de soktun ya şuralara, Allah'ın cezası, ay yaş pezevenk!" diye bağırarak kocasının üstüne atladı. Masadakiler çil yavrusu gibi dağıldı. Asuman teyze araya giren meyhaneci Düzgün'e "Seni de şikayet edeceğim, ulan yuva yıkıcı, nursuz şişko!" demeseydi olay birkaç gün sonra unutulurdu belki. "Ayıp oluyor ama hanım," dedi Düzgün. "Kocanın sırtına silah dayayıp da zorla mı sokuyoruz meyhaneye?" O sırada Cihan'la ben dağılan masadan arakladığımız pastırmaları bir peçeteye sarıp cebimize koyuyorduk ki Asuman teyzenin parmağı bize döndü. "Sıçmışım kocasına, gebersin o it buralarda, umurum değil. Ama şu sabileri de sokup oturtuyorsun ya buraya, cehennemde yanacaksın lan yamuk. Şikayet edip hapislerde çürütmezsen." Düzgün bu şikayet işini ciddiye alıp Tete Muhsin'i bir daha meyhanesine sokmadı. Asuman teyzeler birkaç ay sonra Samatya'ya taşındılar. Babam çok güldü bu işe. "Tavuğun darı ambarına tayini çıkmış," dedi. "Samatya dediğin yol boyu meyhane. Muhsin Efendi'nin arayıp da bulamadığı şey." Meyhaneler kapısı bahtım gibi kapansın. Rindane bade içmek sensiz yasah olaydı. Duvarda bu dize asılı. Harputlu Hayri Bey'in muhayyer bestesiymiş. Kalfa dayı bir yığın şey anlatıp sustu. Tekrar mevzu açılsın diye "Rindane ne demek kalfa?" diye sordum. "Rintten gelir, kalender, aldırışsız, hareketleri herkesinkine uymayan bilgili kişi demek." İç cebinden gözlük çıkarıp duvardaki yazıya bir daha baktım. "Sen gibi yani, öyleyse sen de bir rintsin," dedim. Benimle ve kendisiyle alay edermiş gibi güldü. "Orasını bilmem, bildiğim ben hep onsuz içtim, hep çok uzaktaydım," dedi. O dedi Hatice teyze, karısı. Kalfa dayının şimdilerdeki büyük hüznü ondan. Sayfiye kentlerinden birindeki inşaatlarda çalışırken içine bir sıkıntı düşmüş, boğuluyorum sanmış Kalfa dayı. Telefon falan kar etmemiş, atlamış otobüse. Gece yarısı köye girdiğinde bir de bakmış ki evinin ışığı yanmıyor. Sabahtan fenalaşmış Hatice teyze. Hastanede direnmiş bir iki saat, sonra gidivermiş. Gelininin dediğine göre daha o gün meyhaneye girmiş Kalfa dayı. Kim ne yaptıysa çıkaramamış. Meyhane kapandığında gidip bağlarda, bahçelerde, bir yerlerde yatıp eve girmiyormuş. Sonradan birkaç kez geldi eve, dedi gelin. "Hadi bir de sen git, çok sever seni, belki peşinden gelir." Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı, içinde salınan yar olmayınca. Bu şarkılar böyledir işte. öyle nostalji kasetlerine istiflenmiş, televoleye fon müziği olmuş, en somurulmuş hallerinde bile köşeden çıkıp ateş ederler, en onulmaz yerinden vuruverirler insanı. Duvara astığı şarkı sözlerinden belli. Meyhanecimiz musiki mevzuna derinden gönül vermiş. Geldiğimden beri çalan birçok şarkıyı tam da dinlemedim aslında. Ama şimdi çalan çok vakitsiz. Fena daldırdı Kalfa dayıyı. Başını masanın üstüne koyup öylece hareketsiz kaldı. Bir iki seslendim, duymadı. Sonrasında dürtüp gidelim buradan dedim. Kafasını kaldırmadan. Ben çok gittim diye yanıtladım. Yine başı masadayken eliyle arayıp sigara paketini buldu. Tek sigara çekti. Yakarken hep gittim. Bazen çalışacak inşaat yokken bile gittim. Gizli gemilere bindim. Uzak denizlerde türlü yosunlara değdim. Sonra bir gece yarısı döndüğümde Hatice vardı hep. Bir sabah yine gideceğim derdim. İş falan bahane. Sığamıyorum ben buralara. Hiç sesini çıkarmadan gözleriyle git derdi. Döndüğümde kainatın en güzel çayı hep ocakta olurdu. Zambak kokulu yastıklara beraberce baş koyar, uyurduk sonra. Bir gün evdeki ışığın yanmayacağı hiç aklıma gelmedi. Bilsem son bir kez sarılmaz mıydım? Etraf kötü dönüyor. İyiden iyiye sarhoş oldum galiba. Pancar suratlara karıştım ben, pancar suratlara. Kalfa dayının söyledikleriyle doldum, aklımdan vedalaşmalar, helalleşmeler geçiyor. Az kaldı ben de koyacağım kafamı masaya. Derken kapıda Mıstık abi belirdi. Oldu işte, sonunda beni de toplamaya geldiler meyhaneden. Böyle olacağı belliydi diyerek gülüyor Mıstık abi. Nasılsın baba gibisinden bir kafa hareketiyle Kalfa dayıyı selamladıktan sonra benim omzuma dokunup babasına ben alıp götüreyim çocuğu, uykusu gelmiştir, sen de gelirsin birazdan dedi. Kalfa eliyle tamam güle güle diyerek başını masaya koydu. Otursana Mıstık abi, konuşuyorduk veya buna benzeyen bir cümle sarf ettim. Olmaz dedi. Ben de oturursam bizi çağırmaya gelen olmaz. Sefil oluruz buralarda. Yolda Mıstık abi gelir mi hakikaten diye sordum. Belli olmaz dedi. Bazen meyhane çıkışında uzaklardan bizim eve bakıyor. Mahsustan annemin eski odasının ışığını yanık bırakıyoruz. İyice sarhoşsa annemin öldüğünü unutup ışığa doğru bir pervane gibi geliyor. Eve girdiğinde bir iki Hatice diye sesleniyor. Sonra sızıp devrilince götürüp yerine yatırıyoruz. Eve vardığımızda Hatice teyzenin eski odasının ışığını açtıktan sonra yattık. Yarı uyur yarı uyanık düşler gördüm. Fonda Ya Evde Yoksan çaldı. Aklıma İstanbul'un ışıklı ışıksız pencereleri, yanlış telefon numaraları düştü. Bekleyen var mıydı bilmem uzaklarda, bir başıma uyuyakaldım.